mikrofonda doktor var. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve Memleketim FM'den merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Mikrofonda Doktor Var programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy, program yapımcısı Ceyda Nuray Kıygı ve teknik yapımda Gülşah Rahmanoviç ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Önümüzdeki 30 dakika boyunca sizlerle beraber olmayı umuyoruz efendim. Her hafta olduğu gibi Doktor İbrahim Ersoy da yine bizi çok önemli konularda bilgilendirecek bugün ve şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün kafein üzerine konuşacağız ama öncelikle sağlıkla ilgili son bilimsel araştırmalar nelerdir? Böyle başlayalım.
Birincisi diyabetle ilgili bir diyabet tedavisi çünkü önemli. Diyabet çünkü aslında mesela Covid salgınından bahsediyoruz da diyabet gibi de bir salgın var. Tüm dünyada bir salgın var. Diyabetle ilgili bir araştırma yapıldı. Bu araştırmada tarçının zaten kan şekerini düşürdüğü ve diyabetli hastalara iyi geldiği biliniyordu. Bunun yanına bir şey daha eklendi. Enteresan bir şey eklendi. Soğuk suda yüzmek. Bu kuzey ülkelerinde çok fazla yaygın. Ama soğuk suda yüzmek gibi bu deney yapılmış.
Ne kadar soğuk suda, buzlu suda değil
beş
herhalde.
5 derecelik suda yüzme. Veya ben bunu şöyle de çevirebilirim. Soğuk duş alma gibi evet. De olabilir. Çünkü soğuk suyun veya soğuk duşun çok fazla yararı ile ilgili zaten araştırmalar var. Ama tarçınla bir araya getirildiğinde kan şekerini önemli ölçüde düşürdüğü hemoglobin A1C dediğimiz ve 3 aylık kan şekeri seviyesini gösteren hemoglobin A1C'ye de çok önemli düşüş sağladığı hatta diyabet tedavisinde de bunun kullanılıp kullanılmayacağına ilgili bir araştırma vardı. Enteresan bir araştırma. Önce ondan başlayalım istedim. İkincisi uzun COVID diye bir şeyimiz var bildiğiniz gibi. Yani COVID hastalığını geçirdikten sonra da bu sizi bırakmıyor. Uzun COVID sendromu diye bir sendrom tanımlandı. Hı hı. Hala bunun ne olup ne bittiği ile ilgili tam anlayışımız yok tüm dünyada ama yavaş yavaş çözüyoruz. Bu uzun COVID'in bağışıklık sistemini çökerttiği son bir araştırmada tespit edildi. Bağışıklık sisteminde T hücrelerimiz var. T4 ve T8 hücreleri var. Bunlar bizde belli seviyede olması lazım ki giren mikroorganizmalarla, mikroplarla savaşabilelim.
Evet.
Bu T4 ve T8 hücrelerinde azalma olduğu gösterildi. Buradan şunu da söyleyebiliriz. Şu anda işte bir grip salgını var, işte beta salgını var. Birçok enfeksiyonları bir arada görüyoruz. Bunun acaba bağışıklığımız düştü mü diye bir soru vardı her zaman kafamızda. Evet, bağışıklığımız zaten düşmüş. Bunu görmüş olduk. Zaten COVID döneminde bir bağışıklık seviyemiz düşmüştü. Niye? İşte izole bir yerdeyiz. Dışarı çıkmadık, kapalı kaldık. Mikropla karşılaşmadık, herhangi bir şeyle karşılaşmadık ve bağışıklık sistemimiz düşmüştü. Ama uzun COVID'in kendisi de bu T hücrelerinde yani bağışıklık hücrelerinde bir azalma sağladığı tespit edildi. Üçüncüsü biraz kadın izleyicilerimizi ilgilendiriyor. İşte kırışıklıklar kaz ayaklarıyla ilgili bir araştırma yapılmış. Tabii ki şu anda işte kırışıklık olsun, işte kaz ayakları olsun gidiyorlar. Botoks yaptırıp kurtuluyoruz gibi düşünüyoruz. Ama ben her zaman diyorum ki hem iç güzelliğimiz olsun yani hem iç organlarımız, cildimiz, organlarımız iyi olsun, hem de yüzümüz güzel olsun. Bunun aslında beslenme ile ilgisi var. Onu bir kenara bırakalım. Ama son bir yapılan araştırmada kırışıklıkların ciltteki bakterilerden kaynaklı olduğu, bakterilerin fazlalığından kaynaklı olduğu tespit edilmiş. Bu ne anlama geliyor? Evet, şimdi bir taraftan cildimize kadınlar özellikle çok fazla yükleniyorlar.
Kozmetikle.
Evet evet, onlar. Bunların hepsi cildin florasını bozuyor. Cildin florasını bozduktan sonra oraya bakterilerin yerleşmesi de, yani zararlı bakterilerin yerleşmesi de kolay oluyor. Yani burada bir dengeyi bulmamız lazım. Veya tamam, kozmetik kullanılabilir ama en azından gece yatarken bunların tamamının bir cilt temizleyici ürünlerle bunları tamamının bir arındırılması lazım. Yani gece yatarken cildimiz dinleniyor. İşte o floralar, işte o bağırsağımızdaki flora varsa cildimizde de flora var ve çok önemli cilt florası. O yüzden bu zararlı bakterilerden arınması lazım. Buradaki çıkan sonucumuz ne? Cildimizi biraz daha temiz tutacağız. Yani o kozmetik ürünleri yoğun kullansak bile, ki ben hiç tavsiye etmem, en azından yatarken biraz daha şey yapacağız, arındıracağız.
Sayın Ersoy, her zaman yanımızda, özellikle bizim milletimizde bir Türk kahvesi olur köşe başında. Bir ara bulunca muhakkak onu içeriz biz. Bir mutlu oluruz, bir yenileniriz, kendimize geliriz, zihnimizi toparlayabiliriz. Kahvenin hangi özelliği bunu bize sağlıyor?
Kahvenin dopamin etkisi bile var. Yani mutluluk edici etkisi bile var. Ama kahvenin içindeki kafein aslında bunu sağlıyor. Şimdi sadece kahvede değil, çayda da var. Kafein içeriği çayda da var. Çayda biraz daha az.
Kakao. Tein diye bahsedilen o,
evet,
herhalde.
Evet, evet, evet. Kakao yapraklarında da var. Yani çikolatalarda da kafein var. Bunun dışında başka meyveler var. Guanara meyveleri gibi falan, o tür şeylerde de var. Ama biz daha çok kafeini hep şeyden aldığımızı düşünürüz. Sadece kahveden aldığımızı düşünürüz. Ama çay da bizim için önemli. Yani çayla da sohbeti edilir. Çayın muhabbeti de aslında bir tatlıdır. Yani kafein parçacıkları orada bize o mutluluğu sağlayan ve bizi aktive eden fonksiyonlarından dolayı o sohbeti gerçekleştiririz.
Şimdi herkes içiyor ama herkes aynı etkiyi mi alıyor diye merak ediyoruz. Nasıl vücut kafeini emer ve metabolize eder?
Şimdi kafein, şunu söylemeyi unuttuk. İşte enerji içeceklerinde de kafein var. Veya o diğer işte gazlı içeceklerde de var. Bazı ilaçlarda falan da şeyler var. Yani kafeini nereden aldığımız aslında çok önemli. Şimdi hep sıvılardan bahsediyoruz. Sıvılardan alıyoruz kafeini, dikkat ederseniz. Çikolata haricindeki hep sıvılardan bahsettik. Ve kafein hızlıca bağırsaklarımıza, yani midemizden bağırsaklara geçti. Midemizde hafif emildi ama asıl emilimi bağırsaklarda emilimi geçti. Emildikten sonra ne yaptı? Kanımıza karıştı ve kanımızdan sonra da hemen beynimize, yani kan yoluyla beyne gitti. Beyinde hemen bir aktivite oluştu. Yani beyin biraz işte adrenalin salgılattı, bize bir sempatik sistemi aktive etti ve belli bir kan seviyesinde işte kahve içtikten sonra, işte 1-1,5 saat sonra işte en yüksek seviyesine geldi. Daha sonra da 3-4 saat sonra da çekildi. Yani kan seviyesi azaldı. Şimdi bu genel bir şey ama şimdi sizde veya bende kafein farklı olabilir. Mesela bende kahve gece uykusuzluk yapmaz. Ben muhtemelen kafeini hızlı metabolize ediyorum. Yani bazı insanlar işte 3-4 saatte metabolize eder. Bazıları 7-8 saatte, hatta hamilelerde bu 9 saate kadar çıkabilir. O yüzden hamilelerin biz kahve içmesini çok fazla istemeyiz. Çünkü kafein hızlı emilip fötüse de geçebilir, bebeğe de geçebilir. O yüzden çok fazla içsin istemeyiz. Ama herkesin yani kafein içeceği fazla. Bazıları der ki ben kafein içiyorum, hiç bana etki etmiyor, uyuyor. Ama bazıları da ya akşam saat 8'de içiyorum kahveyi ama yine gece uykusuzluk yapıyor diyor. Bu kafein karaciğerde metabolize edilir. Yani orada parçalanır. karaciğerde bir enzim var. CYP4 isminde. Bu genetik olarak herkeste farklı işler. O yüzden kafeinin etkisi insanlar arasında farklılık gösterir. Kendinizden deneyebilirsiniz. Yani eğer kafein alıp da veya kahve içtikten sonra uyku sorununuz olmuyorsa muhtemelen hızlı metabolize ediyorsunuzdur. Ama sorun oluyorsa, yani gece 1'e 2'ye kadar uyutmuyorsa da yavaş metabolize ediyorsunuzdur. Çocukla mesela yaşlılar biraz daha yavaş metabolize eder. O yüzden onlarda biraz sıkıntı oluşturabilir uykusuzluk açısından. Çocuklar da hızlı metabolize edebilir. Çünkü mesela enerji içeceklerinde de kafein var. Orada hızlı metabolize edildiği için problem oluşturabilir. Yani aritmi, hatta onu da anlatayım mutlaka. Çünkü genç ergen kardeşlerimiz de dinliyorlarsa, bir gazete haberinde, İngiliz gazete haberinde, yani birkaç gün önce okumuştum. Bir işte 17-18 yaşında bir sosyal medya fenomeni ve bu her zaman işte günde 8 shot espresso içiyor. Yani kafein alımı çok fazla. Çok fazla. Çünkü espresso çok yoğun bir, evet. Yani mesela Americano da var. Americano, işte İtalyanlar onu çok kahve olarak, hı-hı, bilmez. Zamanında İtalyanlar Amerika'ya gittiklerinde o Amerikalılar içemedikleri için o Americano'yu, evet, çıkarmışlar. Öyle bir şeyi çıkarmışlar. Espresso çok yoğun olduğu için, hı-hı, yani kafein içeriği de çok fazla olduğu için, yani günde birazdan bahsedeceğiz, işte 300-400 miligramın çok üstüne geçmemek lazım kafein alırken. Bu tabii ki çok fazla olduğu için ve belli bir süre alıyor. Biraz da hatta itiraf ediyor, diyor ki hava olsun diye işte 8 shot içiyorum günde, hı hı, falan diye. Daha sonra gece yatarken işte kalbinde pıt pıt atışlar seziyor. Hatta uyuyamıyor. Aa diyor, kahve şey beni uyanıkta tutuyor falan diyor. Ama sonunda bir kardiyoloğa gidiyor. Teşhis şu: aritmi. Aritmi de bazen çok tehlikeli bir hastalık olabilir. Yani beyne pıhtı atması veya kalp krizine neden olabilecek seviyede tehlikeli bir hastalık olabilir. Bu kafeini çok fazla aldığınızda, özellikle gençlere söylüyoruz. Çünkü şu anda gençler, benim kızım da dahil olmak üzere, çok fazla aşırı kahve içiyorlar. Kahvenin bir de kafeinin yanında şeker içiyorlar. O kremalar falan, hı-hı, var ya. Ben her zaman söylüyorum, kahve içecekseniz ya Türk kahvesi için ya da filtre kahvesi içebilirsiniz. Hı-hı. Espresso da içecekseniz, ama o çok yoğundur. Bazen çok acı olduğu için biz Türkler çok sevmiyoruz. Ama ya filtre kahve ya Türk kahvesi için. Ama onun dışında kremalar falan da zaten çok fazla da şeker aldığınız için ve yağ tükettiğiniz için, doymuş yağ aldığınız için, zararlı yağ aldığı için, o gençler biraz onlardan uzak dursun. Bir de çok büyük bardaklar. Ya. Yani benim şu önümdeki mesela kahve fincanı, işte kahve fincanı böyle olması lazım. Kahve, hı-hı, böyle keyfini çıkararak içilir.
Türk kahvesi küçük, evet, fincanda.
Yani o biraz modaya uyup işte gençler arasında da bir hava atma, işte kağıt bardaklarda içiyorlar.
O kağıt bardaklar ya, da zararlı değil mi?
Zararlı. Hocam? Plastikler, hı-hı, o mikroplastikler. Bir de çok sıcak olduğu için onlar, 85 derecenin üzerinde olduğu için de çok fazla mikroplastik de alıyoruz. Vücudumuz, yani akciğerlerimizde dahil olmak üzere mikroplastiklerle dolu. Kahve dediğiniz Türk fincanında içilir. Böyle, hı hı, Türk kahvesi olarak içilir diyelim.
Şimdi herkesin kahveye bir şekilde bağışıklığı da oluyor. Kafeine diyelim daha doğrusu. İçtikçe belki bir süre sonrasında içtiğimiz doz bize yetmemeye başlıyor. Şimdi buna kafein toleransı mı deniyor?
Evet. Şimdi normalde de işte aslında kafeinin bağımlılık yapıcı etkisi var. Yani bazı bağımlılık yapıcı maddelerle beyinde aynı etkiyi, aynı yollardan giderek etki gösteriyor. Mesela kahveyi aniden bıraktığınızda yoksunluk sendromu deriz. İşte ellerde titremeler falan oluşabilir. Bu çok bağımlılarda, hı hı, olur. Şöyle söyleyelim, bazıları mesela artık o kadar sürekli bir kahve içiyor ki, hı hı, bağımlı hale gelmiş oluyor. Ve onlar da kahve mesela işte gece uykusunda bozmaz oluyor. Çünkü kahve toleransı gelişiyor. Yani sonuçta vücudumuzda bir kahve içtiğimizde onun metabolitleri dediğimiz ürünler gidip bir reseptörlere yerleşir. Hı hı. Yani algaçlara, hı hı, yerleşir. Onlara sürekli yerleştikçe onlarda da bir bıkkınlık oluşuyor diyelim. Yani tolerans dediğimiz
yorgunluk
aslında.
Yorgunluk belki.
Evet, yorgun. Aynen, yani, aynen öyle. onu oluşuyor. O yüzden bu kahveyi de çok fazla abartmamak lazım. Birazdan belki yararlarını konuşuruz. Çok güzel yararları var kahvenin ama kafeinle ilgili biraz dikkatli olmak lazım. Yani çok uzun süre ve çok yüksek miktarda içmemek lazım.
Evet, o zaman yararlarına değinelim mi şimdi hemen konu bahis açılmışken?
Olur, yararları. Kahvenin mesela kalple ilgili etkileri var. Biraz önce o genç erişkinden bahsettim, aritmi yapıyor diye. Hı hı. Bazı çalışmalarda mesela normal kahve, işte günlük 300 miligram kafeinin aritmileri engellediğini de göstermiş. Bakın, her şeyin ortalaması iyi bir şey. Hı hı. Üstü yani zararlı. İyi bir şeyin de üstü zararlı. Suyun bile çok fazla içtiğinizde tabii zararlı hale geliyor. Kalp etkileri var. Mesela kahve diğer taraftan kan damarları ile ilgili etkilerinin olduğu ve bunlara işte kalp sağlığını koruduğuna yönelik etkiler var. Diğer taraftan kahvenin kilo alımı ile ilgili, mesela ben her zaman spor yapanlara şunu söylüyorum. Spor yapmaya gittiniz, başlayacaksınız ki bence sporun saati olmaz ama diyelim başlayacaksınız, yarım saat önce kahve için yani. O çünkü yağ yakımını artırıyor. Karaciğer yağlanmasında azalma sağlıyor. Sindirim sistemindeki bir takım rahatsızlıkları önlediği gösterilmiş.
Antioksidan etkileri de kahvenin var. Enflamasyondan da bahsediyoruz. Kronik enflamasyonu azaltan da bir şey. Hı hı. Yani anti-enflamatuar, antioksidan özellikleri de var. Çünkü sonuçta kahve dediğimiz aslında bir bitki ve kahvenin orijinali de beyaz. Yani biz işte o hep kavrulmuşları gördüğümüz evet için öyle bir şey söylüyoruz. Bitkisel bir şey olduğu için de zaten aslında normal bitkiler ne kadar yararlıysa kahvenin de çok güzel yararlarından bahsedebiliriz böylece.
Şimdi günlük 300-400 miligram kadar en fazla kafein alınabilir demiştiniz hocam. Şimdi bu Türk kahvesinde kaç bardağa denk gelir, kaç fincana denk gelir? Ya da diğer kahve türlerinde, filtre kahvede ya da espresso'da ne kadar olur?
Şimdi espresso'da en fazla. Yani 300-400 miligram.
Bir tane içtik mi
evet
günlük
evet, evet
limiti tamamlıyoruz.
Orada biraz durmak lazım. Tamam. Yani 200 miligram falan da olabilir. Türk kahvesinde işte bazen 60 gram yani biraz şeyine göre değişiyor ama işte 60 miligram olabilir. Hı hı. Günlük aslında 2-3 fincan Türk kahvesi veya şimdi bardağın şekli de önemli o kadar. Bu grand boy bilmem ne falan bir sürü bir şeyler çıkardılar. Yani büyük büyük boylarla kahve içiyorlar. Onlar da eğer filtre kahve ise daha fazla yani çünkü filtre kahvenin içeriği de biraz daha kafein içeriği de biraz daha fazla sek olduğu için ben işte normal bizim fincanları düşünecek olursak günlük 2-3 fincan Türk kahvesi olabilir veya onun totalini içeren bir filtre kahve öneririm ama diğer kahveleri zaten o lattelerdir falan sütle karıştırılmış kremalar konulmuş içine bir sürü tatlandırıcılar konulmuş kahveleri zaten hiç önermiyorum. Onlar zaten aldığınızda kafeini bırakın üzerinde bir sürü şeker yağ alıyorsunuz onların etkileri çok çok daha kötü.
Size daha da kötü bir şey soracağım. Çözünebilir kahveler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Şimdi o kahveler başka şeylerden yapılıyor. Özellikle o granüllü kahvelerden. Şimdi onların da kafein içeriği fazla. Ama şimdi orada bir tabii ki rafine ürün olduğunda yani işlenmiş gıdalar içerisine giriyor. Bunların raf ömrü uzun olsun diye yani kahveyi sadece kahve olarak bırakmıyorlar. Yani hı hı. Yani kendi başına bıraksalar kahve aslında yararlı. Ama granüller o kahve hızlı çözündüğü için, hızlı emildiği için biraz onda da dikkat etmek lazım. Tamamen zararlı falan
tamamen
demiyorum.
Zararlı
hayır hayır öyle öyle bir şey
değil.
Yok. Yani onlardan ben de içiyorum o Türk kahve. Evet hazır hı-hı hazır kahvelerden. Yani biraz kafein al kafein de iyi bir şeydir yani. Alınır yani ortalama bir seviyesi. Hele de çalışıyorsanız günlük işleriniz falan varsa onlar için güzel bir şeydir. Dost işte başlangıçta dediniz. Yani oturup muhabbet etmek için de güzel hı-hı bir şeydir. Yani o kadar kendimizi sağlıkta sınırlamayacağız. Yani evet. Sosyaliteyi sağlayan her şeyin güzel yararları mutlaka vardır. Kahve de onlardan biridir. O grandler kahve, hazır kahvelerde de biraz sıkıntı olması, yani onu da fazla abartmamak lazım.
Evet. Şimdi bir de kafeinin dokunduğu insanlar var. Bazılarına kafein hiç iyi gelmiyor. Kafeinsiz kahveler var. Bunları içmekte de bir sakınca yoktur diye düşünüyorum.
Şimdi
doğru mu?
Kafeinsiz kahve evet içilebilir. Hı hı. Çünkü ama orada şöyle bir durum var. Biz kahveyi niye içiyoruz? İşte tamam, kafein etkisinden yararlanıyoruz ama kahve bitkisel bir yani bitki, aslında bir bitki ve o flavonoidler dediğimiz o etkilerinden de yararlanıyoruz. Yani sadece kahvenin o kafein etkisi değil.
Evet.
Diğer, yani eğer o kafeinsiz kahveler kahve bitkisinden yapılıyorsa tamam, sıkıntı yok. Diğer etkilerini alırız, güzel olabilir. Ama onun dışında bu ticari bir ürün olduğu için, çünkü dünyada hatta Türkiye'de çok fazla kahve tüketilmeye başlandı. Herhalde grafik böyle yukarıya doğru gitmeye başladı. O yüzden başka şeylerle de yapılıyor olabilir. Bence en güzeli yine kafeinli kahvedir.
Evet. Çocuklar peki kahve içebilirler mi? Bir zararı var mıdır ya da faydası var mıdır?
Şimdi güzel bir şey aslında bu. Çocuklar bazen niye biz kahveyi çocuklara yasakladık falan diye düşünüyoruz. Ama herhalde bağımlılık yapıcı etkisi olabilir kahvenin. O yüzden işte çocuklar işte 12-13 yaşına kadar, gelinceye kadar biraz beklesinler diye bir anlayışımız oluşmuş. Doğru bir anlayış çünkü. Çünkü bağımlılık yapıcı etkisi, bir de aşırı doz etkisi kafein fazla aldıklarında bir problem oluşturabilir. Yani kalp ritim bozuklukları gibi problemler oluşabilir. O yüzden 12-13 yaşından sonra kahveye başlasınlar, ama mutlaka başlasınlar. Kahveyi ben mutlaka öneriyorum. Ama bunun dozu önemli. Çocuklarda işte günlük işte 12-18 yaş arası diyelim, fazla abartmadan günlük işte 250-300 miligramlık kahve tüketebilirler. Erişkinlerde olabilir ama hamilelerle ilgili biraz oturup düşünülmesi lazım. Bir takım ilaçlarla ilgili de düşünülmesi lazım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben son zamanlarda kahveyi yemeklerden, normalde hemen yemek arkası içeriz.
Aa, evet.
Yanlış.
Çok da güzel olur.
Evet, çok da güzel olur ama ben daha güzelini de söyleyeyim şimdi. Onu biraz geciktirdiğimde, bu sağlıkla ilgili bilgileri öğrendiğince, işte vücudun bir sistemi, yani mekanizmasını da anlatıyoruz. Ya hemen içtik çünkü diyelim ki et yedik, işte bir takım ürünler yedik, ondan sonra ya şimdi onlar mideye gidecek, bağırsaklara gidecekler, buradan emilecekler. Onların içerisinde demir var. Demir de özellikle kadınlar için çok önemli. Anemi, yani kansızlığı önlemek için demir preparatları alınıyor. O yüzden demir emilimi de çok önemli. Ben diyorum ki bu kahveyi mutlaka içelim ama bir buçuk saat sonra falan içsek daha mı iyi olur? Ben kendim de öyle bir uygulamaya başlattım. Dinleyicilerimize de öyle bir şey tavsiye ederim. Çünkü o demirin emilimini de veya diğer minerallerin emilimini de bağırsaklardan önlemeyelim. Bu kahve onlara, kahve telveleri onlara bağlanarak onların emilimini biraz azaltıyor. Hı hı. O yüzden bir buçuk saat sonra içelim.
Çay için de geçerli mi bu?
Çay için de biraz geçerli ama kahvede biraz daha fazla.
Evet.
Ya o yüzden güzel bir çözüm buldunuz aslında. Önce çay yemekten sonra biraz daha çay. Onu da tabii abartmadan. Çünkü o da biraz emilimi, demir emilimini azaltır. Ama önce belki birkaç bardak çay, bir buçuk saat sonra da kahve.
Şimdi yaşı ilerlemiş kadınlarda kemik yıkımı artıyor. Özellikle menopozdan sonra. Kalsiyum atımı da sanıyorum kahve alımıyla beraber artan bir durum. Yaşlılarımıza peki kahveyi önerir misiniz? Özellikle kadınlarımıza.
Yaşlılarda şöyle bir durum var. Tabii ki orada bir metabolize olması biraz daha gecikiyor kahvenin ve söylediğiniz en son o osteoporoz, yani kemik yıkımıyla ilgili bir takım sorunlar oluşmaya başlıyor. Hı hı. İşte kemik kırıkları falan gibi o tür şeyler oluşuyor. Evet, kafein belli miktarda, çünkü orada da daha fazla alındığında kemik sağlığı, yaşlarımız için bence ilk 3 sıraya koyacak olursak işte kemik sağlığında mutlaka koymak lazım. İşte kalp, damar, beyin, kemik sağlığı gibi bir sıralama yapılabilir. Kemik sağlığı için o yüzden kalsiyum önemli, kalsiyum alımı önemli. Biraz önce işte demirden bahsettik.
onların da eminiminin azalmaması için biraz daha mesela bu söylediğim kurallara uyarlarsa işte yani gıdalarla alınması gıdaların bağırsaktan eminimini azaltıyorsa bir problem çıkarabilir. Orada da biraz dikkatli olmalarını tavsiye ederim.
Sayın Ersoy, benim bu programdan en önemli çıkarımım şu oldu. Azı karar, çoğu zarar, dengede tüketim önemli.
Bizim her programımızda aslında bir dengeden bahsediyoruz. Yani vücut kendisi bir dengeyi sever. Denge olması lazım. Zararlı da olsa, yararlı da olsa yani mutlaka bir denge içerisinde tutmamız lazım. Buna kafein en güzel örnektir. Yani kafeinin mutlaka dengede tutulması lazım. Çok fazla artırdığımızda çünkü problemlere yol açıyor. Yani tam ortalamasını tutturduğumuzda da biraz önceki yaptığımız sağlık yararlarını sağlıyor. Hepsinde böyledir ama kafein söylediğiniz gibi buna çok daha güzel bir örnek oldu.
Evet, peki ben diyelim ki sürekli kahve içen biriyim. Bana zarar verip vermediğini nasıl anlayabilirim? Ne gibi belirtiler verir zarar verdiğini nasıl anlayabilirim?
Şöyle mesela ellerinizde titreme olursa yani terlemeniz artarsa yani vücudunuzda hissetmediğiniz o adrenalin deşarjı olduğunda problemler olursa aslında kahve size yaramıyordur. Ya burada şundan da bahsetmek isterim. Bu uykusuzluk nasıl yapıyor kahve? Onun da mekanizmasını anlatalım
evet,
ki.
Şimdi
vücudumuzda işte gün içerisinde şu anda işte çalışıyoruz, ne yapıyoruz? Akşama doğru adenozin diye moleküller birikiyor. Bu adenozin molekülleri işte saat 10-11 gibi bunlar uyku molekülleri deniz. Yorgunluk, böyle uyuşukluk molekülleridir bu. Uyuşukluk molekülleri 11 gibi bunlar çok artıyor. Çünkü gün içerisinde birikmişler. Kahve yani kafein daha doğrusu gidiyor. Bu adenozin moleküllerin yapışacağı reseptörlere, o algaçlara yapışıyor. Onlar yorgunluğu getiremediği, uykuyu getiremediği için aslında kafein bizde uykusuzluk sağlıyor. O adenozin etkileşimi de aslında çok önemli. Biz o zaman vücudumuzun normal periyodundan farklı bir yere çıkmış oluyoruz diyelim.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bizleri aydınlattınız kafein konusunda, dinleyicilerimizi de aydınlattınız.
Ben teşekkür ederim.
Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Efendim Doktor İbrahim Ersoy bizlerle beraberdi. Bizi bugün kafein hakkında, kahve hakkında bilgilendirdi. Programı hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy, program yapımcısı Ceyda Nuray Kıygı. Teknik yapımda Gülşah Rahmanoviç ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Mikrofonda doktor var.